Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. Özgün adı Eagle in the Sky. Çevirmeni Enver Günsel. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi 1. Basım Aralık 1994. ISBN numarası 975-405-512-2. Bu kitap 335 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Şubat 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Wilbur Smith üzerine. Wilbur Smith 1933 yılında Orta Afrika'da doğdu. Eğitimini Salisbury'de, Michael House'da ve Rhodes Üniversitesi'nde tamamladı. When the Lion Feeds isimli başarılı eserinden sonra profesyonel yazar oldu 1964 ve o zamandan bu yana 20'den fazla roman yazdı. Romanlarını yazmadan önce konu ile ilgili çeşitli ülkelere seyahat eder ve araştırma yapar. Genellikle Kasım'dan Şubat ayına kadar seyahat eder. İsviçre'de bir ay kayak yapar. Avustralya ve Yeni Zelanda'ya da balık tutmak için gider. Yaz aylarında Alaska'dan Afrika'nın balta girmemiş ormanlarına kadar çeşitli ülke ve bölgeleri dolaşır. Doğduğu kıta olan Afrika'nın vahşi yaşamı ve insanlarıyla her zaman ilgilenir ve bu ilgisini de romanlarında görmek olasıdır. Son romanlarını eşi Daniel'a ithaf etmiştir. Hottentots, Holland dağlarında kar vardı ve tepelerden esen rüzgar kayıp bir hayvan gibi iniyordu. Uçuş öğretmeni sırtında bir uçuş ceketi, elleri müflonlu pantolon ceplerinde küçük bürosunun kapısına dayanmış düşünüyordu. Bir süre sonra bir şoförün sürdüğü siyah Cadillac'ın hangarlar arasından çıkıp bulunduğu yere doğru geldiğini görünce yüzünü buruşturup kaşlarını çattı. Nedense Barney Venter zenginlerden pek hoşlanmaz ve onları kıskanırdı. Cadillac yavaşça geldi ve hangar yanındaki ziyaretçi park yerlerinden birine park etti. Araba durur durmaz arka kapı açılarak bir erkek çocuğu aceleyle yere atlamış ve şoföre bir şeyler söyledikten sonra koşar adım Barney'e doğru gelmişti. Delikanlının o yaşta bir genç için oldukça garip bir yürüyüş tarzı vardı. Büyük ayakları birbirine dolanmadan dimdik, büyük insanlar gibi kendini kontrol ederek ilerliyordu. Barney zengin çocuğunun kendisine doğru ilerleyişini görünce birden kıskançlığının yok olduğunu hissetti. Aslında şımarık zengin çocuklarından nefret ederdi. Fakat zamanının çoğunu da hoşlanmasa bile onlarla birlikte geçirmek zorundaydı. Çünkü ancak çok zenginler çocuklarına uçuş eğitimi aldırabilirlerdi. Buna tahammül etmek zorundaydı. Çünkü 2 yıl önce 45 yaşındayken hava yolu pilotlarının periyodik sağlık muayenelerinde sağlığının kaptan pilotluk için yeterli olmadığını söylemişler ve onu emekli etmişlerdi. Artık ne bulursa onunla uçacak, gerektiğinde uçuş öğretmenliği yapacak, gerektiğinde de lisansı bile olmayan kaçak firmalar için belirli belirsiz uçuşlar yapmak zorunda kalabilecekti. Bunları düşününce birden canı sıkıldı ve karşısında duran gencin yüzüne bakıp ''Bay Morgan'sınız değil mi?'' diye homurdandı. Delikanlı ''Evet efendim, fakat bana David diyebilirsiniz.'' diyerek gülümsemiş ve ona elini uzatmıştı. Barney kendisine uzatılan eli sıktı ve aynı anda ''Keşke bunu yapmasaydım.'' diye düşündü. Gencin eli kuru ve narindi fakat el sıkışında bir enerji vardı ve gücünü açıkça gösteriyordu. Barney alaycı bir ses tonuyla ''Teşekkürler David'' diye karşılık verdi. ''Ama sen yine de bana efendim'' diye hitap et, olur mu?'' Delikanlının 14 yaşında olduğunu biliyordu ve o yaşta bile Barney'in 1.70 boyuna hemen hemen yetişmiş gibiydi. Onun güldüğünü gören Barney birden genç adamın ne kadar yakışıklı olduğunun farkına vardı. Yüzünün tüm hatları sanki usta bir heykeltıraş tarafından özenle çizilmiş ve yontulmuştu. Bir insanın saçları nasıl bu kadar kıvırcık ve simsiyah, teni saten gibi pürüzsüz ve bronz rengi olabilirdi? Delikanlının gözlerinde garip bir derinlik ve ateş vardı. Barney bunları düşünürken genç David'in yüzüne öylesine dalmıştı ki birden yanlış anlaşılabileceğinden korkup hemen gözlerini yana çevirdi. Birden haydi gidelim diyerek onu duvarlarında çıplak kadın resimli takvimler, çeşitli uçak resimleri ve el yazısı ile yazılmış notların bulunduğu bürosuna götürdü. Bu notlardan birinde kredi istenmemesi rica ediliyordu. Çeşitli renklere boyanmış değişik tip uçakların bulunduğu hangardan geçip geniş kapılardan parlak bir kış güneşinin ısıttığı aprona çıkarlarken David'in yüzüne baktı ve ''Uçma konusunda neler biliyorsun bakalım?'' diye sordu. ''Hiçbir şey efendim.'' Bu yanıt hoşuna gitmişti, birden rahatladığını hissederek gülümsedi. ''Ama öğrenmek istiyorsun öyle mi?'' ''Oh evet efendim, çok istiyorum.'' Delikanlının yanıtından uçmayı gerçekten de çok istediği hemen belli oluyordu. Barney tekrar onun yüzüne baktı. Çocuğun gözleri öylesine koyu renkliydi ki siyah gibi görünüyor ancak dikkat edildiğinde güneş ışığında koyu indigo mavisine dönüşüyordu. Pekala öyleyse hemen başlayalım. Kullanacakları uçak beton apron üzerindeki park yerinde onları bekliyordu. Barney David peşinde olduğu halde uçağın çevresinde dönüp dış kontrolleri yaparken bu bir Cessna 150 tipi, üstten kanatlı uçak diye açıklama yaptı. Ama kontrol yüzeyleri, kanat yüklemesi ve uçuş prensipleri konusunda yeni öğrencisine bir şeyler söylerken David'in hiç beklemediği şekilde pek çok şey bildiğini görüp şaşırmıştı. Delikanlının bazı sorulara verdiği yanıtlar tam anlamıyla doğruydu. ''Uçuş hocası demek bunları okudun öyle mi?'' diyerek gülümsedi. David de güldü ve ''Evet efendim'' dedi. Dişleri yeterinden fazla beyaz ve düzgündü. Gülüşü ise gerçekten çok etkileyiciydi. Barney elinde olmadan bu çocuktan hoşlanmaya başlıyordu. ''Pekala haydi kokpite atla bakalım.'' Daracık kokpitte omuz omuza yan yana oturdular ve sonra Barney ona aletleri ve kontrolleri gösterip anlatarak motoru çalıştırmaya geçti. Ana şalter açık diyerek kırmızı küçük kapağı açtı. Tamam şimdi şu şalteri çevir, aynen bir arabada olduğu gibi. David hafifçe eğildi ve söyleneni yaptı. Pervane yavaşça dönmeye başlamış, motor önce homurdanarak ateş almış, sonra da muntazam bir şekilde çalışmaya başlamıştı. Apronda ilerlerken David ayaklarını dümen pedallarına koyup alışmaya çalıştı. Pist başında durup son kontrolleri yaptılar ve telsizle kalkış izni istediler. ''Tamam, şimdi pist sonunda kendine bir nokta seç, ona doğru gideceğiz. Gaz kolunu yavaşça açmaya başla.'' Uçak yavaş yavaş hareketlenmiş ve sonra hızla pist üzerinde ilerlemeye başlamıştı. ''Kalkış hızı tamam, şimdi lövyeyi yavaşça kendine çek.'' Tekerlekler yerden kesildi ve hafifçe tırmanışa geçtiler. ''Barney rahat ol.'' dedi. ''Kontrolları asla sıkma, hafif tut. Onu tam bir şey...'' Barney birden sustu. Ona uçağın bir kadına benzediğini söylemek üzereydi ki bunun yakışık almayacağını düşündü ve ''Uçağa bir at gibi davranmalısın dedi. Onu çok hafif kullanman gerek. David bunu duyunca hemen lövyeyi tutan elini gevşetti ve kontrolları hafifletti. Barney de kontrollerin gevşediğini hissetmişti. Tamam işte böyle olacak David. Başını çevirip delikanlıya baktı ve birden umutsuzluğa kapılır gibi oldu. Başlangıçta bu çocuğun kendisi gibi doğuştan bir uçucu olacağını sanmıştı. Peki yanılmış olabilir miydi? Şu anda çocuğun yüzünde gördüğü ifade korku muydu acaba? Delikanlının dudakları ve burnu bembeyaz olmuştu ve koyu mavi gözlerinde garip gölgeler oynaşıyordu. Onu bu korkudan kurtarmak, kendine getirmek için sol kanadı kaldır dedi. Kanat yavaşça yukarıya kalktı ve fazla kumandaya gerek kalmadan istenen yerde kaldı. ''Şimdi düz uçuşa geç.'' Bunu söylerken ellerini kontrollardan çekmiş ve kumandaları delikanlıya bırakmıştı. Uçağın burnu biraz aşağıya, ufuk hattına kadar düştü ve orada kaldı. ''Gaz kolunu hafif geriye al.'' David'in sağ eli hiç tereddüt etmeden gaz kolunu kavradı. Barney tekrar ona baktı. David'in yüzündeki ifade hiç değişmemişti. Fakat birden bu ifadenin korku değil, insanı adeta kendisinden geçiren bir zevk ifadesi olduğunu anladı. Bu çocuk doğuştan pilot diye mırıldandı. Artık endişeli değildi. Kontrolleri tamamen ona bıraktı. Mükemmel bir Flettner ayarı ile düz uçuşu sürdürdüğünü görünce 30 yıl öncesini düşündü. Kendisi de o zamanlar David gibi bir uçuş hastasıydı ve ilk uçuşlarını eski bir Tiger Moth'la yapmıştı. Bir süre dağların yüksek sarp tepelerini yalayarak, güneşte parıldayan karları izleyerek ve buralardan aşağıya doğru esen vahşi rüzgarları arkalarına alarak uçtular. Rüzgar denize benzer David. Yüksek yerlerde o da anaforlar yapar, buna dikkat etmelisin. David onu dinleyip başını salladı ama gözleri ileriye bakıyordu ve uçuşun her saniyesini zevkle izlediği belliydi. Bir süre sonra kuzeye döndüler ve kıraç pembe toprakların üzerinde uçtular. Bazı yerlerde buğday tarlaları ve hasat edilmiş altın rengi buğday tepecikleri görülüyordu. Barney, şimdi keskin bir dönüş deneyelim David dedi. Dönüşte lövye ve dümen pedallarını birlikte kullanmalısın. Uçağın kanadı birden yattı ve keskin dönüşe girdiler. David dönüşte olan uçağın burdunu büyük bir ustalıkla ufuk çizgisinde tutuyor, hiç irtifa kaybetmiyordu. Şimdi önlerinde uçsuz bucaksız deniz ve kıyılarında kırılan beyaz köpüklü dalgalarla geniş kumsallar uzanıyordu. Atlantik soğuk yeşil renkteydi ve rüzgarla dalgalanıp duruyordu. Güneye döndüler ve kıyıyı izleyerek plajlarda başlarını kaldırıp onlara bakan insanların üzerlerinden uçtular. Daha güneye uçtukları yönden şekli pek belli olmayan yassı dağlara doğru gittiler. Limanda çok gemi vardı ve kış güneşi beyaz büyük binaların camlarından aksediyordu. Bir süre sonra mükemmel bir dönüş daha yaptılar. Barney ellerini kontrollardan çekip kucağına koymuş, ayaklarını da dümen pedallarından indirmişti. Tiger Berg üzerinden meydana doğru uçtular. Piste yaklaştıkları zaman Barney, tamam şimdi kontrolleri iniş için ben alıyorum dedi ve son yaklaşmayı yapıp uçağın tekerlekleri yere değdikten sonra hangarlara doğru ilerlemeye başladı. Park yerine gelip durduklarında karışım kontrolünü fakire aldı ve motorun kendi kendine durmasını bekledi. Kokpitte bir süre yan yana hiç konuşmadan oturdular. Her ikisi de önemli şeyler olduğunun ve bunu paylaştıklarının farkındaydılar. Nihayet Barney tamam mı diye sordu. David başını sallayıp tamam efendim dedi ve her ikisi de emniyet kemerlerini çözüp kokpitten çıktılar ve apronun betonu üzerine atladılar. Hangardan geçip büroya gidene kadar yine hiç konuşmamışlardı. Büronun kapısında durdular. Barney gelecek çarşamba iyi mi diye sordu. Çok iyi efendim. David bunu söyledikten sonra kendini bekleyen Cadillac'a doğru yürüdü. Ne var ki henüz birkaç adım atmıştı ki birden durup döndü ve gülümsedi. Utangaç bir tavırla, ''Hayatımda en hoşuma giden şey oldu bu uçuş efendim.'' dedi. ''Size çok teşekkür ederim.'' Sonra hızla döndü ve Barney'nin şaşkın bakışları altında arabaya doğru yürüdü. Cadillac motorunu çalıştırıp hareket etti ve bir süre sonra meydandaki son binaların arkasında kayboldu. Barney başını sallayıp güldü ve ofisine girdi. Kendini eski döner koltuğa attı ve ayaklarını masanın üzerine uzattı. Cebinden yamulmuş bir paket çıkarıp eğilmiş bir sigara çekti ve düzeltip yaktı. ''Demek çok hoşuna gitti çocuğun.'' diye mırıldandı. Sonra elindeki kibriti arkada duran çöp sepetine fırlattı ama tutturamadı ve kibrit dışarıya düştü. Mitzi Morgan telefonu sesiyle uyandı ve uyku sersemi elini uzatıp ahizeyi aldı. ''Alo, Mitzi sen misin?'' ''Merhaba baba, geliyor musun?'' Birden uykusu dağılmıştı. Babası bugün uçakla gelecek ve yazlık evde olan aileye katılacaktı. ''Ne yazık ki gelemiyorum yavrum, burada yeni bazı işler çıktı. Ancak gelecek hafta gelebileceğim herhalde.'' ''Aman baba!'' Mitzi üzüldüğünü sesiyle belirtmek ister gibiydi. Babası onun daha fazla konuşmasını engellemek için ''Davey nerede?'' diye sordu. ''Seni aramasını söyleyeyim mi ona?'' ''Hayır beklerim, onunla şimdi konuşmak istiyorum bebeğim.'' Mitzi yataktan atlayıp aynanın önüne koştu ve parmaklarını saçlarına daldırıp kendine biraz çeki düzen verdi. Sarı saçları karmakarışıktı, yüzündeki çiller ise onu çirkinleştiriyor gibi geliyordu kendisine. Kendi kendine ''Bir Pekin köpeğine benziyorsun kızım.'' diye konuştu. ''Çilli, şişman, küçük bir Pekin köpeği.'' Bunları söyledikten sonra giyinmekten vazgeçti. David onu bu kılıkta binlerce kez görmüştü zaten. Üzerine uzun bir gömlek geçirip koridora çıktı. O anda annesinin yalnız yattığı odanın önünden geçti ve evin diğer bölümüne doğru yürüdü. Ev kumsala yakın bir tepenin yamacına inşa edilmişti. Cam, çelik ve cam ağacından yapılmış harika bir binaydı ve önünde deniz ve gökyüzünden oluşan olağanüstü bir manzara vardı. Sabahın ilk ışıkları bu güzel binayı garip bir biçimde aydınlatıyordu. Misafir salonu bir önceki akşam verilen partinin izlerini taşıyordu. Her yer bira artıkları, dolu kül tabloları ve kılıflarından çıkarılıp bir yana atılmış bir sürü plakla doluydu. Partiye komşu yazlık evlerden yaklaşık 20 genç gelmiş ve çılgınca eğlenmişlerdi. Mitzi bu dağınıklık ve pisliğin üzerinden zıplayıp hoplayarak geçti ve misafir odalarına çıkan dairesel merdivene yöneldi. David'in kapısına baktı, kilitli olmadığını görünce açtı ve girdi. Delikanlının yatağı hiç bozulmamıştı. Ne var ki gömleği ve pantolonu bir sandalye üzerinde dikkatsizce atılmışlar duruyorlardı. Ayakkabıları ise yine bir köşede biri ters olarak durmaktaydı. Genç kız başını sallayıp güldü ve balkona çıktı. Balkon denizin gece sahile vurduğu çöplere dalan martıların hizasında plaja bakıyordu. Uzun gömleğinin eteğini kaldırıp beline kadar çekti, sonra balkon parmaklığına tırmandı ve yandaki odanın balkonuna geçti. Bir an durup düşündü, sonra perdeyi yana çekti ve Marion'un odasına daldı. Marion en iyi arkadaşıydı. Mitzi bu arkadaşlığın bazı menfaatler karşılığı sürdüğünün farkındaydı. Fakat bunu ona belli etmiyordu. Marion onun sayesinde güzel vücut ve yüzünün de çekiciliğini rahatça kullanabiliyor, sonu gelmeyen armağanlardan, partilerden, bedava tatillerden ve benzeri güzel şeylerden yararlanıyordu. Şu anda Marion altın sarısı ve yumuşak saçlarının bir kısmı David'in göğsüne dökülmüş halde uyurken ne kadar da güzeldi. Mitzi dikkatini David'e çevirdi ve birden kuzeninin bu görüntüsü içinde bazı şeylerin kıpırdamasına neden oldu. Ona bakarken göğüslerinde ve karnının altında garip bazı hisler uyanmıştı. David henüz 17 yaşındaysa da gelişmiş bir erkeğin vücuduna sahipti. Mitzi bir an yaşamındaki en sevdiği erkeğin kuzeni olduğunu düşünmekten kendini alamadı. David o kadar uzun boylu, o kadar yakışıklıydı ki gözleriyle bir genç kızın kalbini kolayca çalabilirdi. Yataktaki genç çift gecenin sıcağında üzerlerindeki örtüyü bir tarafa atmışlardı. David'in göğsünde siyah kıvırcık kıllar çıkmıştı, kolları ve bacakları adaleliydi ve geniş omuzları ile harika bir görünüm oluşturuyordu. Omzuna yavaşça dokunup "David" diye fısıldadı. "Uyan David!" Delikanlı birden gözlerini açtı, irkildi ve hemen uyanıp ne durumda olduğunu fark etti. "Mitzi, ne var, ne oluyor?"
''Hemen pantolonunu giy bakalım savaşçı, babam telefonda.''
David ''Aman tanrım'' diyerek Mario'nun başını yastığa bıraktı ve doğrulup oturdu. ''Saat kaç?''
''Epey geç oldu. Birini ziyarete gittiği zaman çalar saatini de ayarlamalısın.''
David yataktan aşağıya atlarken Marion terslenir gibi bir şeyler mırıldandı ve örtüyü üzerine çekti. ''Telefon nerede?''
''Benim odamda ama istersen senin odandaki paralelden de konuşabilirsin.''
Odada Mitzi onun yatağının kenarına oturup dinlerken delikanlı eline ahizeyi aldı ve uzun kordonu arkasında sürükleyerek konuşmaya başladı. Kalın halı üzerinde yürüyüp konuşurken rahat olmadığını belli ediyordu. ''Paul amca nasılsın?'' Mitzi uzun gömleğinin cebini karıştırdı ve bir Goluvaz paketi çıkardı. Paketten aldığı sigarayı altın Dunhill çakmağı ile yakarken David birden durup ona gülümsedi ve sigarayı onun dudaklarından alıp derin bir nefes çekti. Mitzi onun çıplaklığından doğan rahatsızlığını gizlemek için suratını astı ve kendisi için bir sigara daha çıkardı. Sonra kendi kendine onun hakkında neler düşündüğümü bilse herhalde ne yapacağını bilemezdi diye düşündü. David konuşmasını bitirince ahizeyi yerine koydu ve ona döndü. ''Baban gelmiyormuş.''
''Biliyorum.
Ama Barney'i Learjet'le beni alması için gönderecekmiş. Yeni bir şeyler peşinde.''
Mitzi başını sallayıp ''Belli zaten.'' dedi ve babasının sesini taklit ederek konuştu. ''Artık senin geleceğini konuşma zamanı geldi oğlum. Bundan böyle sorumluluklarını anlaman ve buna hazırlanman gerekiyor, öyle değil mi?''
David bir kahkaha attı ve dolabının çekmecesini açıp koşu şortunu aradı. Herhalde ona artık her şeyi açıkça söylemem gerekiyor.
Evet, bunu yapman zorunlu artık.
David şortunu bacaklarına geçirmiş ve kapıya yönelmişti. Benim için dua et hayatım.
Mitzi gülümsedi ve bunun için benim dualarımdan daha fazlasına ihtiyacım var senin dedi.
Suların yükselmesiyle plaj dümdüz olmuştu ve sabahın bu erken saatlerinde kum üzerinde hiçbir ayak izi görünmüyordu. David dümdüz kumlar üzerinde uzun fulelerle koşusuna başladı. Ayak izleri arkasında bir zincir gibi uzanıyordu. Güneş yükselmiş ve denizi yumuşak pembe bir renge bürümüştü. Kutaniga dağları ise yanar gibiydi. Fakat David bunların hiçbirini görmüyor gibi durmadan koşuyordu. O anda sadece vasisi olan amcasıyla yapacakları konuşmayı düşünüyordu. Liseyi bitirmişti ve yaşamının krizli bir dönemini geçiriyordu. Önünde gidilmesi gereken çeşitli yollar vardı. Seçtiği yolun büyük bir muhalefetle karşılaşacağını biliyor ve kendisine kalan şu birkaç saate buna hazırlanmak istiyordu. Kıyıya vurmuş ölü bir balığın üzerine dalmakta olan martılar onun kendilerine doğru koştuğunu görünce çığlıklar atarak havalandılar ve bir süre havada uçuştuktan sonra tekrar dalışa geçtiler. Learjet'in geldiğini daha sesini duymadan önce gördü. Uçak alçak irtifadan geliyordu ve güneşin ilk ışıkları üzerine vurmuştu. Sonra birden iyice irtifa kaybetti ve büyük bir süratle plajın kıyısını izleyerek David'e doğru gelmeye başladı. David birden durdu ve uzun süreli koşusuna rağmen rahat rahat nefes aldıktan sonra iki elini başının üzerine kaldırıp onu selamladı. Uçak tam başının üzerinden geçerken Barney'nin gülen yüzünü ve onu selamlayan elini rahatça görebilmişti. Lear birden yatarak denize döndü. Kanatlardan biri neredeyse dalgalara değecekti. Sonra tekrar ona doğru uçtu. David uçağın tekrar irtifa kaybederek yerden birkaç metre irtifada kendisine doğru geldiğini görünce birden ne yapacağını şaşırdı. Uçak korkunç bir süratle üzerine doğru geliyordu ve irtifa çok düşüktü. David ayakta uçağa karşı daha fazla duramayacağını anladı ve kendini birden kumların üzerine yüzü koyun atıverdi. Jet motorun egzosu onu adeta yaladı ve uçak birden burnunu kaldırıp irtifa aldı ve meydana yöneldi. David nemli kumların üzerinden kalkıp göğsüne yapışan kumları temizlerken Barney'nin bu alçak uçuş oyunundan zevklenip gülüşünü düşündü ve "Orospu çocuğu" diye söylendi.
Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.